Ayrım 3. Değişmek ve iyileşmek için değişmek birbirinden tamamen farklı şeyler. Dans ve Andrea olmasaydı, Endonezya'da geçirdiğim seneler bitmek bilmez bir kabusa dönüşecekti. Kabusların en fenası da bütün bunları tekrar tekrar yaşamak, sürekli uzakta olan, etrafı kadınlarla çevrili bir koca, kaçıp eve dönmemenin imkansızlığı, ülkenin dilini konuşamadığım için aylarımı eve kapınarak yapayalnız geçirmem, üstüne bir de her an başka subaylar tarafından alenen gözleniyor olmam. Çocuk sahibi olmak başka kadınlar için mutluluk sebebi olabilecekken benim için bir kabusa dönüştü. İlk doğumumda acım dinip de kızımın minicik bedenine ilk defa dokunduğumda hayatım anlam kazandı sanki. Rudolf bana birkaç ay iyi davransa da çok geçmeden yine en sevdiği şeye, yerli sevgililerine döndü. Avrupalı kadınların cinselliği bir dans gibi gören Asyalı kadınlarla asla aşık atamayacağı görüşündeydi. Hiç utanmadan söylüyordu bunu bana. Belki sarhoş olduğundan, belki de beni açıkça aşağılamak istediğinden. Andrea'nın bana anlattığına göre ikisinin birlikte anlamsız, amaçsız bir sefere çıktıkları gecelerden birinde Rudolf alkolün etkisiyle açılarak şöyle demişti. Margareta beni korkutuyor. Öbür subayların ona nasıl baktıklarını fark ettin mi? Kaşla göz arasında terk edebilir beni. Birini kaybetmekten korkan erkekleri canavara dönüştüren bu hastalıklı mantığın esiri olan Rudolf her geçen gün daha da kötülüyordu. Tanıştığımızda bakire olmadığım için bana fahişe diyordu. O ana kadar kendi hayalinde birlikte olduğum bütün erkekler hakkında ayrıntılı bilgiler istiyordu. Okul müdürünün odasında olanları hıçkırıklara boğularak anlattığım günlerde bazen beni yalancılıkla suçlayarak tokatlıyor, bazense daha fazla ayrıntı isteyerek kendisiyle oynuyordu. Müdürün yaptıkları benim için bir kabustan farksız değilmiş gibi, kocamın istediği ayrıntıları mecburen uyduruyor ama bunu neden yaptığımı bilmiyordum. Öyle bir noktaya geldi ki yanıma bir hizmetçi verip, tanıştığımız sırada giydiğim okul formasına benzer bir üniforma almam için beni alışverişe yolladı. Bazen içine tanımadığım bir şeytan girer, bana o formayı giymemi emrederdi. En büyük hazzı tecavüz sahnesini tekrarladığımızda alırdı. Beni masaya yatırıp sertçe ilişkiye girer, bir yandan da çığlık çığlığa bağırırdı ki evdeki hizmetçiler duyup yaptıklarına bayıldığımı zannetsinler. Bazen ırzıma geçerken edepli bir kız gibi davranmamı ve karşı koymamı şart koşardı. Bazense daha şiddetli davranması için yalvarmaya zorlardı beni. Ne de olsa bir fahişeydim ve yaptıklarından hoşlanıyordum. Yavaş yavaş benliğimi kaybettim. Günlerimi kızıma bakarak geçiriyordum. Hırçın bir asilzade havalarında evde geziniyor, cildimdeki morlukları aşırı miktarda makyajla gizliyordum. Ama kimseyi, hem de hiç kimseyi kandıramadığımın farkındaydım. Yeniden hamile kaldım. Oğlum doğduktan sonraki birkaç günü müthiş mutlu geçirdim. Ardından bakıcı kızlardan biri bebeğimi zehirledi. Ama neden yaptığını bile öğrenemedim. Bebeğimin ölüsünün bulunduğu gün evdeki diğer hizmetçiler bakıcı kızı öldürdüler. Çoğu intikam alacağım derken ölçüyü kaçırdığını düşünüyordu. Çünkü kızcağız sürekli dayak yemiş, tecavüze uğramış ve bitmek bilmez çalışma saatleriyle emeği sömürülmüştü. Şimdi sahip olduklarım kızım, boşa yaşanan bir ev, ihanete uğrayacağından korktuğu için beni hiçbir yere götürmeyen bir koca ve müthiş güzelliğiyle insanın soluğunu kesen bir şehirdi. Cennetin içindeyken kendi özel cehennemimde yaşıyordum. Derken bir gün her şey değişti. Alay komutanı, subayları, eşleriyle birlikte adanın valililerden birinin şerefine düzenlenen yerel bir dans gösterisine davet etti. Rudolf üstlerine hayır diyemezdi. Çıkıp kendime açık ve pahalı bir elbise almamı söyledi. Pahalı demesini garipsedim. Çünkü benim doğal güzelliğimden çok kendi zenginliğiyle böbürlenirdi. Ama daha sonra öğrenecektim. Benden korkuyorsa neden açık bir elbise giymemi istiyordu ki? Davetin düzenlendiği mekana geldik. Kadınlar bana gıptayla bakıyordu. Erkeklerse şehvetle. Bu durumun Rudolf'u heyecanlandırdığını fark ettim. Görünüşe bakılırsa gece epey tatsız bitecek, kocam bana döverek sahip olurken bir yandan da subaylarla yapmayı hayal ettiklerimi anlatmamı isteyecekti zorla. Sahip olduğum tek şeyi kendimi korumam gerekiyordu. Aklıma gelen tek yöntem önceden tanıdığım Andrea adlı bir subayla sonu gelmez bir sohbete girmek oldu. Ben bir an önce sarhoş olup devrilmesini dileyerek kocamın kadehini habire doldururken Andrea'nın karısı dehşet dolu şaşkın bakışlarını üzerimden ayırmıyordu. Yava adasında olanları anlatmayı şuracıkta bitirmek istiyorum. Geçmişten taşı veren bir anı insanın aklında yara açmaya görsün. Hemen başkaları da sökün eder. Böylece ruh daha derin kanar ve sonunda insan dizüstü çöküp gözyaşlarına boğulur. Ama o gün yaşamımı değiştiren üç şeye değinmeden bu kısmı atlayamam. Verdiğim karar, izlediğimiz dans gösterisi ve Andrea. Verdiğim karar şuydu. Dertlerimi biriktirip herhangi bir insanın katlanamayacağı acılar içinde yaşamayacaktım artık. Ben bunları düşünürken yerel valinin huzurunda dans edecek grupta sahneye çıkmaktaydı. Toplamda 9 kişiydiler. Dans ritimleri, şehirdeki tiyatrolara yaptığımız az sayıdaki ziyaretlerim sırasında gördüğüm gibi hareketli, neşeli ve canlı değildi. Her şey ağır ağır gerçekleşiyordu sanki. Başta sıkıntıdan öleceğimi sandım. Ama çok geçmeden dansçıların müziğe kaptırdıkları bedenlerini imkansız pozisyonlara soktuklarını görünce adeta transa geçerek izlemeye başladım. Bu pozisyonlardan birinde gövde öne ve arkaya doğru eğilip aşırı sancılı bir S şeklini alarak kımıldamadan duruyor, sonra da avını habersizce yakalamak isteyen leopar gibi çevik bir hamleyle hareketsizliğinden sıyrılıyordu. Hepsi maviye boyalıydı. Tipik yerel kıyafetler olan saronglar giymişlerdi. Göğüslerine sardıkları ipek kuşaklar erkeklerin kaslarını belirginleştiriyor, kadınlarınsa memelerini örtüyordu. Kadınlar değerli taşlarla süslü taçlar takmışlardı. Uysal hareketleri kimi zaman savaş sahnelerini taklit ediyor, bu esnada ipek kuşakları hayali kılıçlar gibi ellerine alıyorlardı. Trans halim giderek kuvvetleniyordu. İlk kez o zaman anladım. Rudolf, Hollanda, öldürülen bebeğim, hepsi sürekli ölüp dirilen bir dünyanın parçasıydı. Tıpkı annemin bana verdiği tohumlar gibi. Bakışlarımı yukarı çevirince yıldızları ve palmiye yapraklarını gördüm. Başka bir boyutta taşınmaya hazır olduğuma karar vermiştim ki Andrea'nın sesi araya girdi. Her şeyi anlıyor musun? Anladığımı düşünüyordum. Çünkü kalbimin kanaması durmuştu. Artık güzellik denen kavramı en saf haliyle algılıyordum. Ama erkekler bir şeyleri açıklama getirmeden duramazlar. Andrea da bana izlediğimiz balenin yoga ile meditasyonu harmanlayan kadim bir Hint geleneğinden geldiğini anlatmaya koyuldu. Dansın bir şiir olduğunu ve her hareketin bir sözcüğü temsil ettiğini idrak edemiyordu. Kaptırdığım meditasyon ve zihinsel yoga oracıkta yerle bir olunca nezaket icabı sohbete devam etmek zorunda kaldım. Karısı gözünü Andrea'dan ayırmıyordu. Andrea ise benden. Rudolf da hem bana hem Andrea'ya hem de davetliler arasındaki yavalı bir kadına bakmaktaydı. Kadın da ona gülümseyerek karşılık veriyordu. Yavalıların ayıplayan bakışlarına rağmen bir süre daha sohbet etmeye devam ettik. Yabancıların hiçbiri, yani hiçbirimiz, yerlilerin kutsal törenlerine saygı göstermiyorduk. Belki de bu yüzden gösteri beklenenden erken sona erdi ve dansçıların hepsi gözleri yurttaşlarına dikili, sıra halinde ayin alayı gibi dışarı çıktılar. Hiçbiri gözlerini barbar beyazlara çevirmedi. Beyazların şık giyimli kadınları, yüksek perdeden kahkahaları, bir yantin kaplı bıyık ve sakalları yetmezmiş gibi tavırları da kabaydı. Hemen öncesinde kadehini bir kez daha doldurduğum Rudolf, kendisine hiç çekinmeden bakıp gülümseyen yavalı kadına yanaştı. Andrea'nın karısı kocasına sokulup koluna dokunarak "O bana ait" dercesine gülümsedi ve adamın dansın incelikleri hakkında gevelediği içi boş yorumlara sahte bir ilgiyle kulak kabarttı. "Bütün bu seneler boyunca sana hep sadık kaldım," dedi kadın, aniden adamın sözünü keserek. "Kalbime de yaptıklarıma da sen yön veriyorsun. Tanrı şahidim, her akşam eve sağ salim dönmen için dua ediyorum. Senin hayatın..." karşılığında kendiminkini feda etmem gerekirse bunu hiç korkmadan yaparım. Andrea benden özür diledi ve artık gitmeleri gerektiğini, gösterinin herkesi yorduğunu belirtti. Ama karısı yerinden kımıldamayacağını söyledi. Bunu öylesine dediğim dedik bir vurguyla söylemişti ki kocası kılını bile kıvırdatamadı. Hayatımdaki en önemli şey olduğunu anlaman için sabırla bekledim. Peşinden buraya kadar geldim. Güzel bir yer olduğu muhakkak. Ama Margarita da dahil bütün kadınlar için kabustan farksız bir yer burası. Ardından bana döndü. Söylediklerini onaylamam için mavi gözlerini yalvarırcasına kocaman açmıştı. Kadınların birbirlerinin hem düşmanı hem de suç ortağı oldukları binlerce yıllık geleneği devam ettirmemi bekliyordu. Ama başımı olumlu anlamda sallayacak cesareti bulamadım. Bu aşk için var gücümle mücadele ettim. Ama bugün gücüm tükendi. Yüreğimi ezen taş koskoca bir kayaya dönüştü. Ve artık kalbimin atmasına izin vermiyor. Yüreğim son nefesinde, içinde bulunduğumuzun ötesinde, boş günlerimi ve gecelerimi dolduracak bir erkeğin dostluğu için yalvarmam gerekmeyeceği başka dünyaların da olduğunu söyledi bana. İçimden bir ses az sonra büyük bir trajedi yaşanacağını söylüyordu. Kadına sakin olmasını, çevresindekiler tarafından çok sevildiğini ve kocasının örnek bir subay olduğunu söyledim. O ise başını sallayıp gülümsemekle yetindi. Benzer sözleri defalarca dinlemişti ve konuşmayı sürdürdü. Bedenim nefes alıp vermeye devam etse de ruhum artık öldü. Çünkü ne buradan ayrılabiliyorum ne de senin yanımda olman gerektiğini anlamanı sağlayabiliyorum. Hollanda ordusunda belli bir itibar bulunan Andrea bariz biçimde utanmıştı. Arkamı dönüp yanlarından uzaklaşmaya yeltendim. Ama kadın kocasının kolunu bırakıp benimkine yapıştı. Tüm bu karmaşaya ancak aşk anlam katabilir. Ama ben böyle bir aşka sahip değilim. Öyleyse ne anlamı var yaşamayı sürdürmemin? Yüzünü benimkine iyice yaklaştırmıştı. Ağzının alkol kokmasını beklerdim ama zerresi yoktu. Gözlerine bakınca gözyaşı da göremedim. Ağlamaktan göz pınarları kurumuştu herhalde. Lütfen, kalmana ihtiyacım var Margarita. Sen iyi bir kadınsın. Bebeğini yitirdin. Hiç hamile kalmamış olsam da bunun ne ifade ettiğini biliyorum. Sadece kendi adıma değil, sahte özgürlüklerinin tutsağı olan bütün kadınlar adına yapıyorum bunu. Çantasından küçük bir tabanca çıkarıp kalbine yasladı ve hiçbirimiz müdahale etmeye fırsat bulamadan tetiği çekti. Elbisesi silahın sesini büyük ölçüde bastırsa da herkes bizden yana döndü. Başta benim bir şey yaptığımı sandılar. Çünkü birkaç saniye önce kadın benim kolumu tutmaktaydı. Ama çok geçmeden gözlerimdeki dehşeti gördüler. Andrea diz çökmüş, karısının canını yavaşça almakta olan kanamayı durdurmaya uğraşıyordu. Kadın kocasının kollarında öldü. Gözlerinde mutlak huzur vardı. Rudolf dahil herkes etrafımıza toplandı. Yavalı kadınsa bunca silahlı ve sarhoş erkeğin arasında olay çıkmasından korktuğu için aksi yönde ortadan kayboldu. İnsanlar daha ne olduğunu sormaya başlamadan kocama derhal oradan ayrılmamızı rica ettim. Bana hak verdi ama hiçbir yorumda bulunmadı. Eve döndüğümüzde doğrudan odama gittim ve elbiselerimi toplamaya başladım. Rudolf ise kanepeye yığıldı. Zil zurna sarhoştu. Ertesi sabah uyanıp hizmetçilerin hazırladığı muhteşem kahvaltıyı bitirdikten sonra odama geldi ve valizlerimi gördü. Olanların ilk kez farkına varıyordu. Nereye gittiğini sanıyorsun? Hollanda'ya. İlk gemiyle gidiyorum. Ya da cennete. Andrea'nın karısı gibi. Bir fırsat yakalar yakalamaz. Seçim senin. O ana dek emirleri hep kendisi vermişti. Ama bakışlarımdaki değişikliği görmüş olacak ki bir an tereddüt ettikten sonra evden çıkıp gitti. Akşam eve döndüğünde tatile çıkmamız gerektiğini söyledi. Birikmiş izin günleri vardı. 2 hafta sonra Rotterdam'a giden ilk gemiye binip yola çıktık. Andrea'nın karısının kanıyla kutsanmıştım ve vaftiz törenim beni ebediyen özgürleştirmişti. Ancak bu özgürlüğün sınırlarını ne kocam biliyordu ne de ben. Geriye kalan değerli vaktimin bir kısmını her ne kadar bakanlar arasında birçok dostum olduğu için Cumhurbaşkanı tarafından affedilebileceğim konusunda hala umut beslesem de rahibe Lawrence ile geçiriyorum. Bugün bana tutuklandığım sırada valizlerimde bulunan eşyaların listesini getirdi. Beni kırmamak için müthiş özen göstererek en kötü ihtimalin gerçekleşmesi kesinleşirse eşyalarımla neler yapması gerektiğini sordu. Daha sonra geri vereceğimi söyleyerek listeyi bana bırakmasını rica ettim. Çünkü şu anda kaybedecek vaktim yok. Ama en kötü ihtimal sahiden kesinleşirse eşyalarımla dilediğini yapabilir. Her halükarda listeleri buraya aktaracağım. Çünkü her şeyin olabilecek en iyi şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Sandık 1. Bir mavi vernik cilalı saat. İsviçre'de satın alındı ve bir yuvarlak kutu içinde 6 şapka inci ve altın işlemeli. 3 iğne, birkaç uzun tüy, 1 peçe, 2 kürk şal, 3 şapka süsü, armut şeklinde bir broş ve bir gece elbisesi. Sandık 2. Bir çift binici çizmesi, bir kaşağı, bir kutu ayakkabı boyası, bir çift tozluk, bir çift mahmuz, 5 çift deri ayakkabı, 3 beyaz gömlek, Amazon kıyafetiyle takım, bir kumaş peçete, neden burada bilmiyorum, belki çizmelerimi cilalarken kullanılabilir, bir çift deri pantolon tozluğu ve 3 özel yapım göğüs askısı, at koşarken hoplamasınlar diye, 8 ipek ve 2 pamuklu külot, 2 kemer, farklı binici kıyafetleriyle uyumlu 4 çift eldiven, 1 şemsiye, 3 şapka siperliği, güneş doğrudan gözüme girmesin diye, 3 çift yün çorap, çiftlerden biri epey yıpranmış, 1 özel çanta, elbise taşımak için, 15 hijyenik havlu, adet dönemi için, 1 yün süveter, 1 binici kıyafeti, ceket ve pantolon halinde takım, 1 kutu saç tokası, 1 postiş, saçıma tutturmam için tokasıyla, 3 tilki kürkünden atkı ve 2 kutu pirinç unu. Sandık 3. 6 çift jartiyer çorap, 1 kutu cilt nemlendirici, 3 çift yüksek topuklu cilalı çizme, 2 düz korse, 34 elbise, 1 bohça, el yapımı, tanımlayamadığım bir bitkinin tohumundan yapılmış gibi görünüyor, 8 dantelli korse, 1 şal, 10 rahat külot, 3 yelek, 2 uzun kollu ceket, 3 tarak, 16 bluz, 1 gece elbisesi daha, 1 havlu ve 1 kalıp parfümlü sabun. Otellerdeki sabunları asla kullanmam, hastalık bulaşabilir. 1 inci kolye, 1 el çantası, içi aynalı, 1 sedefli mermer tarak, 2 kutu, uyumadan önce takılarımı koymam için, 1 pirinç kartvizit kutusu, üstünde yazan isim Vadim de Maslov, Kapitaine du Premier Regiment Special Imperial Ras, bir tahta kutu, içinde seyahatlerimin birinde hediye olarak verilen porselen bir çay takımı, 2 pijama, tırnak törpüsü, sapı sedefli, 2 sigaralık, biri gümüş, diğeri altın ya da altın yaldızlı, emin değilim, 8 saç filesi, uyumadan önce takmak için, birçok kutu, içlerinde kolyeler, küpeler, zümrütlü bir yüzük, parlak taşlı ve zümrütlü bir yüzük daha ve fazla değeri bulunmayan başka takılar. İpekli kumaştan çanta içinde 21 tane mendil, 3 yelpaze, ruj, Fransa'da üretilen en kaliteli marka, Fransızca sözlük, cüzdan, içinde birçok fotoğrafım var ve serbest kalıp buradan çıkar çıkmaz verip kurtulmak istediğim bir sürü ıvır zıvır aralarında aşıklarımdan gelen ipek şeritlerle bağlanmış mektuplar, izleyip beğendiğim operalardan kalma biletler vesaire. Sahip olduğum eşyaların çoğuna Paris'teki Hotel Meurice el koydu. Çünkü oda ücretimi ödeyecek param olmadığını sanıyorlardı. Elbette yanılıyorlardı. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirlerdi ki? Neticede Paris hep yuvam olmuştu. Bana dolandırıcı muamelesi yapmalarına asla izin veremez. Mutlu olayım diye ısrar etmiyordum. Tek isteğim çok mutsuz olmamaktı. Perişan haldeydim. Belki de biraz daha sabırlı olsaydım Paris'e farklı koşullarda gelirdim. Ama artık yeni dadımızın, kocamın sürekli ağlayan çocuğumun yarattığı baskıya dayanamıyordum. Küçük şehrim hala aynı taşralılarla doluydu. Artık evli ve saygın bir kadın olmama rağmen ön yargıları hiç değişmemişti. Bir gün kimselere belli etmeden, ki bunun için epey uyanık davranmam gerekti, Lahey'e giden bir trene bindim ve dosdoğru Fransız konsolosluğuna gittim. Henüz savaş çanları çalmaya başlamamıştı. Ülkeye girmek daha kolaydı. Hollanda Avrupa'yı yıkan çatışmalar karşısında tarafsızlığını daima korumuştu. Üstelik benim de kendime güvenim tamdı. Konsolosla bizzat tanıştım ve onun beni cezbetmeye çalıştığı, benimse tuzağına düşmüş gibi davrandığım iki saatlik bir kahve sohbetinin sonunda Paris'e tek gidiş biletimi ayarlamıştım bile. Konsolosa şehre uğradığında birlikte vakit geçirmek için kendisini bekleyeceğimi söyledim. Bana yardım edenlerden cömertliğimi esirgemem dedim imalı bir tavırla. Konsolos neyi kastettiğimi anladı ve mesleğimi sordu. Klasik bir dansçıyım. Doğu müzikleriyle dans ederim. Doğu müziği de neydi? Söylediklerim ilgisini çekmişti. Bana Paris'te iş bulup bulamayacağını sordum. Beni şehrin en sözü geçen isimlerinden Monsieur Guma ile tanıştırabileceğini söyledi. Bu kişi hem doğu kültürüne bayılırmış hem de büyük bir sanat koleksiyonu varmış. Ne zaman yola çıkacaktım? Hemen bugün. Bana kalacak yer ayarlayabilirseniz tabii. Konsolos kendisini kullandığımı anladı. Herkesin rüyalarını süsleyen, o şehre kapağı atmak isteyen, zengin bir koca ve rahat bir hayat peşindeki malum kadınlardan biriydim. Söylediklerinden çark etmeye başladığını sezdim. Beni dinliyor ama bir yandan da her hareketimi ve sözümü dikkatle tartıyordu. Böylece taktik değiştirdim ve başta verdiğim fettan kadın izlenimini terk edip dünyanın en namuslu insanı gibi davranmaya başladım. Dostunuz arzu ederse Yava'ya özgü kimi dansları kendisine bizzat gösterebilirim. Beğenmezse aynı gün trene binip dönerim. Ama madam, matmazel, sadece bir gidiş bileti istemiştiniz. Cebimden çıkarıp dönmeye yetecek kadar param olduğunu gösterdim. Aslında gitmeye de yeterdi ama erkekler kadınlara yardım ettiklerini hissedince savunmasız hale gelirler. Hepsinin rüyasıdır bu. Yava'daki subay hanımları bana böyle demişlerdi. Konsolos biraz gevşedi ve ismimi sordu. Monsieur Guma'ya götürmek üzere bir tavsiye mektubu yazabilmesi için ismime ihtiyacı vardı. Bunu hiç düşünmemiştim. İsmimi mi verecektim? Olayın ucu aileme kadar uzanabilirdi ve Fransa'nın en son isteyeceği şey, kaçmayı kafasına koymuş bir kadın yüzünden tarafsız bir ülkeyle gerilim yaşamaktı. İsminiz diye tekrarladı, önüne bir kağıt koyup kalemini çıkarmıştı bile. Matahari, Andrea'nın karısının kanı beni tekrar vaftiz ediyordu. Bölüm sonu.